Ayrım 3, sayfa 37. Bölüm 2. Batı Ermenistan'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethi. 11. yüzyıldan itibaren Yakın ve Orta Doğu, Transkafkasya, Anadolu ve çevre bölgelerdeki politik statüde, demografik yapıda ve jeopolitik durumda dramatik değişimler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler dünyanın kendisi açısından çok uzun vadeli sonuçlara neden olmuştur. Olay, dahili siyasal ve sosyal ekonomik gelişimler ve değişimlerle ilgili değil, çeşitli Türk göçebe boylarının istilalarıyla ilgiliydi. Altaylar ve Orta Asya'dan gelen Türk göçebe boyları, akın üzerine akınlarla yollarının üzerindeki köy ve kasabaları yıkarak, sanatsal anıtları tahrip ederek, barışçıl nüfusu tutsak edip köleleştirerek, İran, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkasları istila etmiştir. Esas itibariyle zapt edilmiş halklar, Araplar, Bizanslılar, Persler, Ermeniler, Gürcüler ve diğerlerine oranla pek fazla gelişmemiş, sığır besicileri olup, sürüleri için serbest alanlar ve otlaklar arıyorlardı. Sürekli hareketlerinin ve yeni fetihlerinin başlıca nedeni buydu. Bu aynı zamanda Türk kavimlerinin giderek artan oranda yayılmasını ve bölgede demografik değişiklikler doğuracak biçimde beklenmedik oranda sayısal büyümesini doğurmuştur. Türkçe konuşan ve önceleri bağımsız demografik bir unsuru temsil etmeyen yeni boylar ve boy kümeleri, yerli Arap, Ermeni, Yunanlı, İranlı, Gürcü ve diğer halklarla karışmışlardır. Böylece bölgenin tarihi gelişimi, yeni ortaya çıkan şartlar altında ve yeni oluşan jeopolitik sistem dahilinde evrilmiştir. Orta Doğu bölgesinde 11. yüzyıl başlarında Selçuk Türkleri, İlk Türk devletini kurdular ve bu devlet Irak'ı, Horasan'ı, Anadolu'yu ve Transkafkasya'nın büyük bölümünü kapsıyordu. Kurucusu Türk boyunun lideri Selçuk'un torunu Tuğrul'du. Selçuklular 1055'te Bağdat'ı ele geçirdiler ve 1071'de Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ı yenerek İmparator Romanus Diyojenes'i esir aldılar. Bu savaşın hayati bir önemi vardı. Yerleşikler göçmenlere karşı yenik düşmüşlerdi. Bu andan itibaren Bizans İmparatorluğu'nun ve bölgedeki diğer devletlerin kaçınılmaz gerilemesi ve buna paralel olarak Türk göçebelerinin konumunun kaçınılmaz gelişimi süreci başladı. Selçuk Türk Devleti'nin kurulması ve saldırgan politikaları Ermeni halkının kaderi üzerinde etkisini hemen göstermiştir. Ermenistan'a yönelik ilk sefer Vaspurakan Krallığı'na yürüdükleri 1016'da gerçekleşmiştir. Bu ilk Ermeni-Türk karşılaşmasıdır. Türkler Ermeni topraklarının önemli bir bölümünü kontrol altına almışlardır. 1064'te Sultan Alparslan, Büyük Ermenistan'ın başkenti Ani'yi, Gürcistan krallıklarını, Kars ve başka yerleri fethetmiştir. Malazgirt Savaşı'ndan ve Bizans'ın yenilgisinden sonra Ermenistan'ın yanı sıra Kapadokya ve Anadolu'daki diğer Doğu Bizans eyaletleri Selçuk egemenliğine girmiştir. Şimdi Anadolu'nun batısında fetihlerini sürdüren Selçuklular 1086'da 2. Türk Devleti'ni, Konya Beyliği'ni kurmuşlardır. Bölgedeki jeopolitik durum Selçuk Türklerinin lehine kökten değişmiştir. 12. 13. yüzyıllarda o güne değin dünyaca tanınmayan Moğollar politik arenaya çıktılar. 1206'da önderleri ve Timuçin Devleti'nin kurucusu Cengiz Han, Büyük Kağan ilan edildi. Onun ve izinden gelen yerin fetihlerinin sonucu olarak son derece büyük bir imparatorluk kuruldu. İmparatorluk Moğolistan'ı, Güney Sibirya'yı, Kuzey Çin'i, Rusya'nın büyük bölümünü, Adriyatik Denizi'ne kadar olan Orta Avrupa'yı kapsıyordu. 1258'de Moğollar, Hulagü Han'ın komutası altında Arap Halifeliği'nin başkenti Bağdat'ı aldılar. Böylece Arap Emirliği'ni yok ettiler. Moğollar ayrıca Selçukluların kurduğu Konya Beyliği'ni ve diğer beylikleri de yendiler. Ermenistan da dahil olmak üzere Transkafkasya Moğolların görüş alanının dışında kalamadı. Moğollar 1236-1245 arasındaki çeşitli seferlerden sonra Ermenistan'ın tümünü ele geçirdiler. Daha önce İran'ı ele geçirmiş bulunan Hulagü Han, başkenti Tebriz ve adı İlhan Devleti olan esasen bağımsız yeni bir devlet kurdu. İlhan Devleti, İran, Irak, Atropatene, Konya Beyliği, Gürcistan ve Ermenistan'ı kapsıyordu. Önceki Türk akınlarının yanında Moğol akınları da Ermenistan halkı açısından büyük zarar ve tahrip yaratmıştır. Her türlü direnç girişimi şiddetle bastırılmış ve cezalandırılmıştır. Ermenistan ve boyun eğmiş diğer ülkelerin ekonomisi ve kültürü beklenmedik bir gerileme göstermiştir. Gerek Selçuk gerekse Moğol hükümdarları çeşitli boy önderleri arasında iktidar ve zenginlik için kıyıcı tutumlara ve sert mücadelelere eğilimliydiler. Kural olarak bütün olaylar yerel halkın varlıklarının talanı, baskı ve şiddetle bütünleşiyordu. 14. yüzyıl sonlarında Orta Asyalı yeni Türk istilacıları tekrar sahneye çıktılar. Yolları üzerindeki halkların yaşamlarını cehenneme çevirip her köyü, kasabayı ve sanat merkezlerini dümdüz ettiler. Bundan Timur Han'ın seferlerini kastetmekteyiz. Tarihe olağanüstü kıyıcılığıyla geçen Timur Han, 1370'te Orta Asya'da merkezi Semerkant'ta bulunan yeni bir savaşkan devlet kurdu. İran ve Anadolu onun egemenliğine girdi. Ardından birlikleri İran'dan Ermenistan'a yürüdü, Tiflis'i ve Transkafkasya'nın tamamını ele geçirdi. Timur'un 1405'te ölümü üzerine Karakoyunlu göçebe boyları, ardından akrabaları Akkoyunlular başlarını kaldırdılar. Bölgedeki politik durumun yeni değişimlere gebe olduğu 1502'ye kadar Irak, İran, Atropatene ve Ermenistan'ı egemenlikleri altında tuttular. Yakın ve Orta Doğu'da, Anadolu ve Transkafkasya'da büyük ve güçlü Türk göçebe devletlerine paralel olarak ayrı ancak çok büyük olmayan ve bir devletin ya da bir boy kümesinin kolunu temsil eden beylikler kuruluyordu. Anadolu'da kayı boyu lideri Osman tarafından Anadolu'da bir beylik kuruldu. Beylik 1299'da bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti adını aldı. Bu devlet sadece Anadolu'nun kaderi üzerinde değil, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kaderi üzerinde de olağanüstü bir rol oynadı. Osmanlı Devleti, Ermeni halkının tarihi açısından da hayati bir rol oynadı. Osmanlı Devleti aktif ve kabul etmek gerekir ki şaşırtıcı derecede başarılı saldırgan bir politika izledi. Batıda Bizans İmparatorluğu aleyhine topraklarını sürekli genişletti. O imparatorluk açısından mezarcı rolü oynadı. 1453'te 2. Mehmet İstanbul'u aldı ve neredeyse 1000 yaşındaki Bizans İmparatorluğu'nun varlığına son verdi. Doğu ve Batı arasında köprü olan Uygar Bizans İmparatorluğu'nun düşüşü, tüm Uygar dünya açısından ciddi bir kasırga ve Batı açısından bir tehditti. Ardından Osmanlı Devleti 200 yıl boyunca fetihler için fazlasıyla fırsat elde etmiştir. Osmanlı Devleti 15-17. yüzyıllar arasında Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Bosna, Eflak, Moldova, Mora, Karadağ, Kırım ve B ele geçirerek kısa zamanda bir imparatorluk haline dönüştü. Karadeniz ve Akdeniz'in suları, İstanbul ve Çanakkale boğazları imparatorluğun kıyılarını yıkıyordu. Avrupa ağır Türk tehdidinin altındaydı. 1683'te Osmanlı Türkleri Orta Avrupa'ya ilerlemesini engelleyen Viyana duvarları dibinde ağır kayıplar verdi. Bu savaş sırasında Avusturyalılara yardıma koşan Jan Sobeski'nin komutası altındaki lehlerin rolü önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu doğuda da aktif bir saldırgan politika izledi. 1516'dan itibaren Arap ülkelerinin işgali başladı. İran körfezi boyunca uzanan ülkeler Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün kendilerini Osmanlı egemenliği altında buldular. 17. yüzyılda Kuzey Afrika'da da büyük topraklar elde ettiler. Sıra Ermenistan'daydı. Ermenistan'a boyun eğdirme politikası güden Osmanlı İmparatorluğu, 1502'de Safevi Hanedanı'nın kurduğu İran'a yürüdü. Safeviler, Ermenistan, Atropatene, Mezopotamya ve Gürcistan'ı kendi asaları altında bir araya getirmeyi başarmışlardı. İki devlet arasındaki sınır Fırat Irmağı'ydı. Osmanlı Padişahı Yavuz 1. Selim, Çaldıran'a yaptığı seferde Şah İsmail'i yendi ve Doğu Ermenistan'ı işgal etti. Karşılıklı askeri eylemler aralıklı olarak Ermeni Sebasta vilayetinin Amasya kasabasında barış anlaşmasının imzalandığı 1555 yılına kadar devam etti. Amasya barışı ile Ermenistan, Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Ermenistan, Van ve Bahrevan eyaletleriyle beraber Osmanlı İmparatorluğu'na geçerken ülkenin kalanı ya da Doğu Ermenistan İran egemenliğinde kaldı. Ancak Amasya barışı her iki tarafı da tatmin etmedi ve doğal olarak kısa süre sonra ihlal edildi. Osmanlı tarafı Ermenistan'ın tamamının boyunduruk altına alınamamış olmasını bir türlü kabul edemezken İran tarafı Ermenistan'ın bir bölümünün Türklere bırakılmasından memnun değildi. Bir başka faktör olarak taraflar arasındaki teolojik ihtilaflar da hesaba katılmalıdır. Safevi İran'ın kurucusu Şah İsmail, İslamiyet'in ortodoks olmayan mezhebi Şiiliği devlet dini olarak tanıdı. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun mezhebi ortodoks Sünnilikti. Sünnilik ve Şiilik arasındaki ayrılıklar İslam dünyasındaki çatışmaların kaynağı olmuştur hep. Bu durum politik mücadeleye teolojik nitelik kazandırarak Türk-İran ihtilafını keskinleştirmektedir. 1578'de Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasındaki askeri eylemler yaklaşık 10 yıl sürdü. Kışkırtan taraf Doğu Ermenistan'ın tamamını ele geçirmeyi başaran Türklerdi. 1587'de imzalanan yeni bir barış anlaşmasıyla İran, Ermenistan dışında Transkafkasya ve Atropatene'nin tamamını Osmanlı İmparatorluğu'na bıraktı. Takip eden yıllarda da askeri eylemler sürdü. Sonunda İran, Türkleri işgal edilen topraklardan atmayı başardı ve taraflar arasında üstü kapalı bir güçler dengesi kuruldu. Bu durum 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'na yansıdı. Bu anlaşma esasen 1555 Amasya Barışı'nın benzeri olarak Ermenistan'ın bölünmesini belgeliyordu. Batı Ermenistan Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldı ve İran egemenliği altındaki Doğu Ermenistan Amasya Barışı'nda çizilen sınırlarda kaldı. Böylece politika sözlüğüne yeni sözcükler girmiş oldu. Batı ve Doğu Ermenistan, Ermenistan adının yerini aldı. Bu Ermenistan halkı açısından tarihsel bir trajediydi. Sonuçları ulusun kaderini derinden etkiledi. Politik sonuçları bugüne kadar uzanmıştır. Batı ve Doğu Ermenistan farklı biçimde gelişti. Batı Ermenistan, Erivan, Nahçıvan, Artsah, Şirak, Gugark ve başka bazı vilayetler 1804-1813 ve 1826-1828'deki Rusya ve İran savaşlarının sonucu olarak 20. yüzyılın ilk yarısında Rusya İmparatorluğu'na geçti. Siyasal ve ulusal anlamda ayakta kalma, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişme açısından nispeten uygun şartlar yaratıldı. Bu arada Batı Ermenistan, siyasal, ekonomik ve idari yapısı ne Türk ne de Türk olmayan halkların gelişimi ve kalkınmasına imkan veren Osmanlı İmparatorluğu dahilinde kaldı. Ayrıca Türk olmayan halklar üzerinde etnik kökenlerini kaybetme tehdidi her zaman Demokles'in kılıcı gibi olmuştur. Batı ve Doğu Ermenistan arasındaki sınır, Doğu Ermenistan'ın Rusya'yı ilhakı sonrasında aynı zamanda Rus-Türk ve Rus-İran uluslararası sınırı da olan Javak Tepeleri, Akuryan Irmağı, Aras Irmağı, Vaspurakan Tepeleri, Zaros Düzlüğü hattında uzanmıştır. Bölüm 3. Ermeni sorunu ve gelişme aşamaları. Ermeni sorunu 3 aşamada gelişmiştir. Birinci aşama 17. yüzyıldaki 1639 Kasr-ı Şirin ile 1878 Berlin Kongresi arasındaki dönemi kucaklar. Bu aşamada Ermeni sorunu Osmanlı'nın dahili bir sorunudur. İkinci aşama 1878 yılındaki Berlin Kongresi'nden Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreyi kapsar. Bu aşamada Ermeni sorunu yerel sorun olmaktan çıkıp uluslararası bir sorun haline dönüşmüş ve daha büyük Doğu sorununun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Üçüncü aşama Birinci Dünya Savaşı sırasında daha kesin tarihle Jön Türklerin Ermeni meselesini halletmenin en iyi yolu onların imhasıdır fikri temelinde birkaç yıl boyunca Ermenilere yönelik soykırım uyguladıkları 1915'te başlar. Ermeni sorununun üç aşaması da organik biçimde birbirleriyle ilişkilidir ve bir zincirin üç halkasını temsil eder. Şimdi Ermeni sorununun esasını tek tek aşamaları ele alarak açıklamaya çalışacağız. Batı Ermenistan, eskiden bütün olan Ermenistan'ın büyük kısmını kabaca 230 bin kilometre karesini kapsıyordu. Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğu yaklaşık 2,5 milyonu burada bulunuyordu. Eğer 19. yüzyıl ortalarında Batı Ermenistan'ın ötesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'da, İzmir'de ve başka kent ve yerleşim yerlerinde yaşayan Ermenileri de hesaba katacak olursak bu sayı toplam 3 milyonu bulur. Anıları hala taze sayısız görkemli sayfayla dolu, çok da eski olmayan dönemleri hatırlayan, Türklerin oldukça yakın dönemlerde fethetmiş olduğu ana yurtlarında toplanmış, böylesine büyük sayıda Ermeni, Osmanlı padişahlarını ve egemen askeri feodal hizbi kaygılandırıyordu. Çünkü bu, Osmanlı Türkiye'sinin Türk olmayan halklarının tümünü köleleştirme ve onları mutlak itaat altında tutma biçimindeki resmi devlet politikasıyla çelişiyordu. Batı Ermenistan'ı fethetmiş bulunan Osmanlı hükümeti, Ermeni nüfusunu sayıca azaltma amacıyla demografik bileşimini derhal kökten değiştirmeye başladı. Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerine Ermeni olmayan etnik unsurların, Türklerin, özellikle Kürtlerin yerleşmesini teşvik etti ve destekledi. Türkler ve esas olarak Kürtler, Osmanlı otoritelerinin yardımıyla Ermeni köylerine ve bölgelerine yerleştirildi. Tarıma uygun araziler ve otlaklar liderlerine ve feodal beylerine devredildi. Ermeniler hem ekonomik hem de hukuki anlamda Türk ileri gelenlerine ve Kürt liderlerine, şeyhler, aşiret reisleri, ağalar ve beyler bağlandılar. Osmanlı yönetimi boyunca Kürt boyları Batı Ermenistan'a yerleşmekteydi. Bu politikayı izleyen Osmanlı otoriteleri daha sonra özellikle 19. yüzyılda Çerkezleri hiç kuşkusuz zekice yararlandıkları çeşitli ayrıcalıklar vererek Ermeni vilayetlerine yerleştirmeye başladılar. Eskiden Ermenilere ait olan araziler mülkiyet hakkı ile birlikte onlara devredildi. Türklerin, Kürtlerin ve Çerkezlerin Ermeni vilayetlerine yerleştirilmesi ve esas sahipleri Ermenilerin topraklarından yoksun bırakılmalı sorunun yalnızca bir yönünü sergiliyordu. Diğer hiç de az önemli olmayan yönü ise Osmanlı hükümdarlarının yeni gelenlerle yerli Ermenileri birbirlerine karşı kasten kışkırtıyor, aralarında çatışmalar yaratıyor, yeni sakinleri Ermeniler karşısında destekliyor olmalarıydı. Dahası Osmanlı otoriteleri Kürtler ve Çerkezler eliyle Ermenilere karşı katliamlar gerçekleştirmişlerdi. Kısacası Ermenilere karşı kendi yurtlarında cehennem şartları yaratılmıştı. Özetlemek gerekirse Osmanlı otoritelerinin Ermeni topraklarına Ermeni dışında etnik ve Müslüman unsurlar yerleştirme politikasıyla başlıca iki amaca ulaşmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Birincisi Ermeni vilayetlerinden herhangi birinde mutlak bir çoğunluk olmalarını önlemek için kendi anavatanları Batı Ermenistan'da Ermenilerin sayısını yapay bir biçimde azaltmaktı. Ancak bu amaca ulaşılmasına ve Ermeniler kendi vilayetlerinde mutlak çoğunluğu yitirmelerine rağmen hepsi birden düşünüldüğünde tüm vilayetlerde hala nispi çoğunluğu temsil ediyorlardı. Daha da önemlisi Ermeniler 1. Dünya Savaşı'na kadar Batı Ermenistan'ın tamamında ezici çoğunluğu korumuşlardır. İkincisi, böl ve hakim ol politikası izleyen Osmanlı hükümeti, Ermeni olmayan etnik grupları Ermenilere karşı tahrik ediyor, aralarında silahlı çatışmalar yaratıyor, böylece halkın dikkatini ilk ve en önemli belaya, başka bir deyişle Osmanlı rejimine karşı mücadeleden başka yöne çekiyordu. Osmanlı hükümetinin yönetim toprak bölünmesini hayata geçirme politikası hep aynıydı. Osmanlı otoriteleri Türk olmayan halklara yönelik politikalarına tam olarak uyan seçeneği bulana kadar Batı Ermenistan'daki vilayetleri yeniden düzenlemeyi ve yeniden yapılandırmayı sürdürmüşlerdir. Fikir, Ermeni vilayetlerini küçük parçalara bölmek ve bunları birer birer Türk vilayetlerine eklemlemekti. Bu yolla yerli Ermeni bölgeleri küçülecek, böylece oralardaki Türkler, Kürtler ve diğer Müslüman cemaatlerin karşısında Ermenilerin oranı azalacaktı. 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra Batı Ermenistan, Erzurum, Sebasta, Sivas, Van, Diyarbakır, Beyazıt, Çaldıran ve Kars olmak üzere 7 paşalığa bölünmüştü. 19. yüzyılda paşalıkların yerini vilayet sistemi almıştı. O dönemden başlayarak Batı Ermenistan, Erzurum, Karbert, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır vilayetlerini kapsadı. Eski 7 paşalık yerine 5 vilayet oluşturuldu. Yerli Ermeni paşalıkları Van, Beyazıt, Çaldıran ve Kars ortadan kaldırıldı. Ermeni vilayetlerinin parçalanması ve buna paralel olarak oralarda Müslüman nüfusun artırılması politikasını izleyen Sultan II. Abdülhamit, Van ve Diyarbakır vilayetlerinde sözü edilen yerleri ayırmak için 1879-1880'de Vitlis vilayetini kurdu. 1880'lerde Ermeni yönetim birimlerinin en büyüğü olan Erzurum vilayetini Erzurum, Van, Muş ve Hakkari olmak üzere dörde böldü. Kısa süre sonra hakim Ermeni nüfuslu Muş vilayeti de ortadan kaldırıldı. Onun yerine Kürtlerin ve Türklerin hakim oldukları yeni Dersim vilayeti oluşturuldu. Son olarak 1897 yılında Batı Ermenistan topraklarında yeni bir bölüm yaratıldı. Erzurum, Karbert, Sivas veya Sebasta, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Trabzon vilayetleri oluşturuldu. Batı Ermenistan'da soykırıma kadar artık başka büyük değişiklik olmamıştır. Bu aşamada Ermeni sorununun yukarıda belirtilen sorunların dışında aydınlığa kavuşturmamız gereken bir başka önemli yönü daha vardı. Bu da Batı Ermenilerin hukuki ve siyasi durumlarıdır. Ermeniler imparatorluktaki diğer Hristiyan halklar, Asuriler, Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar, Romenler ve diğerleri gibi çaresiz bir durumda ve tüm haklardan yoksundular. Reaya yani Türklerden aşağı halk sayılıyorlardı. Tam bu noktada Türk olmayan Müslüman halkların, özellikle Arapların durumunun da hiç iyi olmadığını ifade etmek gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasa yoktu. Ülke padişah iradesiyle yönetilirken vilayetlerde efendiler, zorbalıklarıyla bilinen valiler ve paşalardı. Ermenilerin ve diğer Hristiyanların çıkarlarını göz ardı eden geleneksel şeriat hukuku geçerliydi. Tüm Hristiyanlar gibi Ermeniler de silah taşıma hakkından yoksundular. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin ve Hristiyanların saldırı ve tecavüzlerine karşı savunmasızdılar. Ermenilerin mahkemede tanıklıklarına izin verilmezdi. Ata binme hakları yoktu. Sokakta karşılaştıklarında Ermenilerin adet gereği yol vermesi gereken Türklere veya diğer Müslümanlara özgü ayrıcalıktı bunlar. Ermenilerin saygınlığına halel getirecek bunun gibi pek çok tahdit ve yasak vardı. Ermeniler kişisel dokunulamazlıktan ve ev masuniyetinden de yararlanamıyorlardı. Yürürlükteki kanunlar, hükümler ve gelenekler onlara bu teminatları vermiyordu. Savunmasızlık duygusu Ermenilerin yakasını hiç bırakmıyor, yaşamlarına kabus gibi çöküyordu. Din de ayrı bir konuydu. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyan Ermenilerin dini duygularını hor görmek sıradandı. Ağır, umutsuz sosyal-ekonomik şartlarla iç içe geçmiş dini baskılar, zorla uyruk değiştirme politikası Ermenilerin inançlarını terk edip İslamiyet'i kabul etmeye zorluyordu. Her ne kadar bu diğer Hristiyan halkların, örneğin Gürcülerin tersine Ermeniler arasında kitlesel bir karakter kazanmasa da tehlike sürüyordu. Osmanlı İmparatorluğundaki diğer Hristiyan cemaatler açısından da durum aynıydı. Bundan dolayı tarihçiler arasında Osmanlı İmparatorluğunu bir uluslar hapishanesi olarak tanımlamak yaygın bir tutumdu. Mahpuslar durumlarını düzeltme, şartlarını biraz olsun iyileştirme girişimlerinde bulunuyorlardı. Ermeni halkı dahil Türk olmayan halkların ulusal bilinçleri giderek geliştiğinden 19. yüzyılın başlarında bu girişimden hız kazandı. Hukuki anarşiye ve despotizme karşı protestoları askeri bir ihtilaf haline almaya başlıyordu. 19. yüzyılın 20'li yıllarında Yunanlılar ayaklandılar. Sonunda Osmanlı boyunduruğundan kurtulmayı başardılar ve 1830'da bağımsızlıklarını elde ettiler. Bunu Mısır hükümdarı Muhammed Ali'nin Türk Sultanı'na karşı askeri mücadeleye giriştiği 1831-41 yılları arasındaki Mısır krizi izledi. Birlikleri Türk ordusuna karşı birkaç zafer kazandı. Muhammed Ali nihai zafere çok yakındı. Fakat Rusya ve Avrupa devletlerinin müdahalesi İstanbul'u yaklaşan yenilgiden kurtardı. 1862'de Zeytunlu Ermeniler ayaklandılar. Türk ordusunun tümenlerine karşı cesurca direndiler ve düşmanı haklarına ve ulusal saygınlıklarına saygı göstermeye zorladılar. İmparatorluğun hemen her vilayetinde şiddetli çatışmalar ve Türk karşıtı direnişler ortaya çıktı. Bütün bunlar tipolojik anlamda askeri feodal bir siyasal sistem olarak sınıflandırabileceğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun idari, siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik, etnik, dini ve ruhsal kültürel çevreleri içine alan ağır bir kriz yaşıyor olduğunun kanıtıdır. İmparatorluğun bütünlüğüne ve varlığına yönelik yakın tehdidin farkına varan, mevcut durağanlığın dışına çıkmanın yollarını arayan Osmanlı egemen kliği, kısmi reformlar yapma politikasına yöneldi. 1839 yılında Gülhane Parkı'nda okunan Hattı Hümayun'la Tanzimat reformları ilan edildi. Ferman, dini ayrım gözetmeksizin imparatorluğun tüm uyruklara eşit haklar tanıyor, mülkiyet ve kişi dokunulmazlığını, mali ve hukuki sınıfların gelişimini güvence altına alıyordu. Ancak bu sınırlı reformlar bile derebeylerinin, yerel otoritelerinin, askeri ve dini kliğinin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer muhafazakar unsurlarının direnciyle karşılaştı ve asla gerçekleştirilmedi. 1856 yılında Tanzimat reformlarının ikinci aşamasında getirilen hükümler aynı kaderi paylaştı ve kağıt üzerinde kaldı. Sonuç olarak Ermenilerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer, özellikle Hristiyan halklarının hukuki siyasi statüsünde ve sosyal ekonomik durumunda hiçbir değişiklik olmamıştır. Reformların başarısızlığa uğraması, Ermenilerin ve imparatorluğun, Hristiyan ve Müslüman tüm halklarının beklentilerine ağır darbe vurdu. Özetlemek gerekirse, ilk aşamada Ermeni sorununun aşağıdaki süreci izlediğini söyleyebiliriz. Birincisi, Batı Ermenistan topraklarını Ermeni hakimiyetinde tutmak, Osmanlı yöneticilerinin teşvik etmesine ve desteklemesine rağmen Türklerin, Kürtlerin ve Çerkezlerin ele geçirmelerine imkan vermemekti. Bu olayda Ermeniler açısından hareket noktası toprak kaybı Ermenilerin kaçınılmaz biçimde yok olmalarına yol açacaktı. Çünkü toprak bir ulusun etnik bir varlık olarak ayakta kalması açısından tek güvenilir temeldir. İkincisi Batı Ermenistan'ın Ermeni etnik ulusal imajını korumaktı. Mevcut tarihsel şartlar altında bu, Ermenilerin Osmanlı yöneticilerinin Türkleri, Kürtleri ve Çerkezleri ana yurtlarına zorla yerleştirme ve oradaki demografik yapıyı yapay ve radikal anlamda değiştirme politikasını kesinlikle reddetmeleri anlamına geliyordu. Bu temel konuların her ikisinin de Ermeni halkının ulusal güvenliği ve özgünlüğünün korunması sorunlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekmeliyiz. Üçüncüsü, Osmanlı hükümetinin Ermenileri etnik ve dini yönden asimile etmek amacıyla her düzeyde gösterdiği tüm açık ve örtük çabalara direnmekti. Dördüncüsü, Ermenilerin kişi ve mülk emniyeti, insani ve ulusal değerlerine, aile ve ulus gelenek ve göreneklerine saygı gibi temel haklarını tanımaktı. Görüldüğü gibi Ermeni sorunu bu aşamada kendi kendini yönetme veya muhtariyet konusunda herhangi bir talep içermiyordu. Ermenilerin talepleri ılımlıydı, Ermeniler ihtiyatlıydılar. Bu nedenle sorunlarını karışıklıklara başvurmaksızın mevcut Osmanlı realitesi sınırları içinde çözmeye çalışıyorlardı. Çünkü dikkatsiz bir hareketin, hatta en küçük karışıklığın bile kendileri açısından beklenmedik trajik sonuçlar doğurabileceğini biliyorlardı. Dolayısıyla Ermeniler kendi güvenliklerini sağlama almayı ve ulusal özgünlüklerini korumayı hedefleyerek tüm insanlık için ortak, basit normlara başvurmayı seçtiler.